أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الأنعام suresi ayet 33-34. Enam suresiyle beraberdik. Hamdolsun Allah'a ki bize Enam suresi göndermiş. Allah'a hamdolsun ki semavat ve arzı yaratan, zulümat ve nuru ortaya koyan Allah bizi En'am gibi bir surenin karşısında, En'am suresinin ayetleriyle baş başa Allah'ın huzurunda kılmış. Birkaç ayet öncesinden başlayıp sözü 33. ayete getirelim inşallah. Birileri, kimi insanlar cehennemle karşı karşıya gelince ah diyorlar. Eyvah diyorlar, vah diyorlar, ne yapacaklarını şaşırıp Allah'a dua ve niyaza başlıyorlar. Ne olur ya Rabbi, mümkün değil mi ya Rabbi, geri döndürsen, bir yol bulsak, yeniden dünyaya dönsek, Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek, yalan saymasak, mümin olsak, ya Rabbimizin öyle mi? وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. Bizim Rabbimizin ayetlerini yalan saymasak, yani işin aslı onlar aslında biliyorlar bu ayetlerin Allah'a ait olduğunu. Allah'a götüren ayetler, Allah'ı tanıtan ayetler, Allah'ın Rab ve ilah oluşunu bildiren, gösteren ayetler olduğunu biliyorlar. Bu ayetlerin, bu işaretlerin, bu alametlerin Rablarına ait olduğunu aslında biliyorlar ama iman etmiyorlar. İşlerine gelmediği için mi? Belki, ya da bir başka gaflet, bir başka enaniyet, bir başka gurur, kibir olabilir ama sonuç değişmiyor ve iman etmiyorlar. Ateşin karşısında ansızın kendilerini bulunca, yok dedikleri, olmaz dedikleri, mümkün değil dedikleri, kesinlikle hayır dedikleri ateşle karşı karşıya geliverince, çare ne? Kaçma imkanları yok ki. Ne yapsalar, ne yapabilseler imkanları kalmamış, bir tek dünyadan beri taşıdıkları huylarıyla aman ya Rabbi, keşke ya Rabbi, ne olur ya Rabbi, mümkün değil mi ya Rabbi, bizi geri çevir de ayetlerini yalanlamayalım ve müminlerden olalım diye dua ve niyaza başlayacaklar. Yani bunu bilmiyorlar mıydı önceden? Yıllardır bir hayat boyu gizledikleri böylece açığa çıkmamış mıydı? Ne yapacaklardı? Neydi dertleri bunların? Ne sıkıntıları vardı da inkar ediyorlardı? Yani ölümü yok derken diyemiyorlardı ya. Yani öldükten sonra bir hayatı yok derken aslında onu da diyemiyorlardı. Yani iç dünyalarında kabul ettikleri halde dış dünyalarında bunu inkar etmeye çalışırken ne kazançları olabilecekti de neydi bunların derdi? Öyle ya, önceden saklı tuttukları böylece kendilerine açıklanmış oluyordu. Yani onlar kendilerince saklamaya çalıştıkları bir gerçekti bu. Onlar her ne kadar sözlü inkar etseler de aslında biliyorlardı. Ölecekler, yeniden dirilecek ve hesaba çekileceklerdi. Ve arkasından gelen bölüm tümüyle işi kuşatıcı, onların söz haklarını bitirici nitelikte. Yok yok diyor Allah. Tekrar geri çevirsem, ki elinde Allah'ın, yeniden dünyaya bir kere daha döndürsem ve onlar yeniden hayata bir daha başlasalar, yine o istenmedik işleri, nehyolunanları, yasakları, haramları yine yapmaya devam ederler. Çünkü yalan söylüyorlar, diyor Allah. Dünyada örneklerini görüyoruz ve Rabbimize dua ediyoruz. Ya Rab, bizi böyle yalancılardan eyleme. Günahına gerçekten pişman olan, cidden dönen ve yeniden geriye dönmek istemeyenlerden eyle. Dertleri şu ama, bir kere doğmuşlar, bir kere ölecekler. Sabah olacak ama akşam olacak. Akşam olmuşsa sabah yine olacak. Dünya dönecek, döndükçe yaşayacaklar. Var oldukça kendileri hep var olacaklar. Ölünce iş bitecek. Bu dünya hayat tümüyle varlığın, var olabilmenin tek varlık tarafı, hakikat tarafı. Öyle iddia ediyorlar. Yani öldükten sonra yeniden diriliş. İşte onu inkar ettikleri, yok saydıklarından dolayı böyle yanlış yapıyorlar bu insanlar. Çünkü onlar eğer ölümden sonra yeni bir hayatın da varlığını kabullenebilseler, bunu düşünebilseler, bunu fark edebilseler, bunu kendilerine, yani iç dünyalarına, benliklerine bir yerleştirebilseler, gerisi ne var ki? Ne der ki gerisi? Zaten öleceğim, ben ölümle baş başa olacak, sonunda zaten ölmeyecek miyim demeyecek mi insanlar? Mesela Furkan suresinin 21. ayetiyle baş başayız. Bir örnek. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Allah'la karşı karşıya geleceği gerçeği yalan sayanlar, ummayanlar, beklemeyenler, sanki ölmeyecek, sanki ölse iş bitecek, Allah'ın huzuruna çıkmayacak, sanki Allah ona göre onu hesaba çekmeyecek, yani böyle bir ümidi yok, böyle bir beklentisi yok olanlar derlermiş ki, levla unzile aleynel melaike ev nera rabbena. Ah, mümkün olsa, eğer inanacaksak melekler gelse ya, üzerimize melekler inse, yanımıza, çevremize, şöyle gökten melekler sanki yağmur gibi yağıverse, iniverseler yanımıza, ya da Rabbimizi görsek, belki o zaman inanacaklar yani iddialarına göre. Olur mu öyle şey? Yani bu insanlar melekler inmeden, Rabb'ı görmeden inanmayacaklar, görünce inanacaklar mı? Ayete yeniden tekrar bakın. Furkan suresi 21. Benden sonra bir kere daha okuyun. Tüm Furkan zaten fazla değil, 77 ayet. Şimdi demek ki bir adam ben inanmak istiyorum ama melekler yanıma gelirse, ben Rabbimi görürsem derse, siz ona meleklerin gelmeyeceğini, Allah'ın bu anlamda görülmeyeceğini anlatmaya kalkmayın. Yorulmayın, yormayın kendinizi. Çünkü ayetin baş tarafına iyi bir daha dikkat edin, bir daha bakın. Diyor ki Allah, ahiret endişesi taşımayanlar, Allah'la karşı karşıya geleceğini ummayanlar, böyle bir beklentisi olmayanlar, o zaman insanlara ahiret konusunu irdeleyin, anlatın, gündemde tutun, söyleyin, öleceklerini ve yeniden dirilip hesaba çekileceklerini, bakın o zaman melek mi beklerlermiş, yoksa Allah'ı görmeden inanmayız mı derlermiş. Bu dünya hayat, bizim yaşadığımız hayat. Öldük mü tamam, bitti işimiz, yeniden diriliş yok iddiasındalar. Bugüne kadar ölenler geri gelmemiş onlara göre. Öyle zannediyorlar. Dünyanın kuruluşundan beri hiçbir ölenin geri gelmediğini gören bu insanlar, yeniden diriliş yok diyorlarmış. Desinler. Peki, bütün insanlar öldükten sonra yeniden dirilişin olmayacağına kim iddia, kim ispat sahibi ya? Onlar Rablarının huzurunda, hesaba çekilme konumunda toplandıklarında bir görsen, denilecek ki hak mıymış meğer? Evet ya Rabbi, vallahi ya Rabbi, gerçekten ya Rabbi, yemin olsun ki doğrusu buymuş. Ama bu ikrarları, bu kabulleri onlara hiçbir fayda sağlamayacak. Denilecek ki küfrünüz, örtbas etmeniz, yok saymanız, gündemden kaldırma çabanızdan dolayı tadın azabı bakalım, buyurun, hak etmiştiniz. Çünkü Allah'la karşı karşıya geleceğini yalan sayanlar hüsrana uğrayacaklar. Öyle sayıyorlardı, öyle iddia ediyorlardı, sanki Allah'ın huzuruna çıkmayacaklar, sanki ölümle her şey bitecek, öyle zannediyorlardı. Oysa ecel gelip kıyamet kopunca, ansızın beklenmedik bir zamanda ölüverince bu insanlar diyecekler ki eyvah bize, vah bize, yazık bize, meğer ne imkanlar kaçırmışız. Böylece günah yüklerini sırtlarına yüklenecekler. Eyvah, ne kadar kötü bir yük, ne kadar kötü bir yükleniş. Dünya mı? Bu dünya hayat mı? Evet, yaşayacağız. Var olan, bu anlamıyla gerçek olan bir bölüm. Ama bir oyun, bir eğlence, unutmayalım. Bir imtihan salonu. Ama vele darul ahira, ahirete gelince hayrul lillezine yettekun. Takvalılar adına hayırlı. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ İşte bu dünya hayat, bir oyun, bir eğlence. Dünya hayatın böyle oyun ve eğlence oluşunu Kur'an-ı Kerim bazen örnekle anlatır. Gökten inen bir suya benzetir, o suyla bitkiler bitmiştir, yemyeşil boy atmıştır, çiftçiler sevinir, bağcılar, bahçıvanlar memnun ve mesrur baka baka hoşlarına gider derken, boyun bükmüştür, sonra bakarsın sararıp solmuş, sonra çör çöp olmuş. E dünya hayatı böyle tabii, bu dünya hayat bundan başkası değil ki. Ama ahirete gelince, gerçek hayat orası ya, asıl dirilik orada ya, asıl hayır orada, ama herkese değil, lillezine yettekun, takvalı olanlara, yolunu Allah'la bulanlara, Allah'a karşı gelmekten sakınıp korkanlara daha hayırlı elbette. İşte ahir yurt, işte ahiret yurdu. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hiç mi düşünmezsiniz? Aklınız ermez mi sizin? Yani bu konuda kafa yormayacak mıydınız? Dinlemeyecek misiniz bu konuyu? قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْسُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Evet diyor Allah bu noktada. Dönüyor söz peygamberimize. O kafirler, o inkarcılar, o yalancılar, o yalan sayanlara söz söylendikten sonra ama sen ey peygamber takma kafana dercesine. Ama bunlar seni üzmesin, biz biliyoruz zaten. Ama bu senin için bir üzüntü vesilesi olmasın. Sen sıkma canını dercesine. Peygambere ciddi bir teselli ama bir o kadar da kafirler için ciddi müthiş bir tehdit var ortada. قَدْ نَعْلَمُ Gerçekten biliyoruz. اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Sana şöyle şöyle diyenler seni üzüyor biliyoruz. Sen üzülüyorsun bu konuda, onlar laf ediyorlar, densiz ve düzensiz söz söylüyorlar, haksız yere iftiralar ediyorlar. Yani hem senin hakkında, hem kitabım hakkında, hem benim hakkımda neler ve neler söylüyorlar. Ben bunlardan haberdarım ve sen bunlar için çok üzülüyor, kendini kahrediyorsun. Neredeyse paramparça edeceksin ayetlerini de hatırlayın. Evet, Peygamberimiz üzüyordu, üzülüyordu. Onlar inanmadı diye üzülüyordu. Onların eteklerinden tutmaya çalıştığı halde fırtıp, kaçıp, kendi kendilerine alabildiğine son sürat cehenneme koşmaya çalışmaları peygamberi üzüyordu gerçekten. Ama bir üzüntü boyutu daha vardı bu ayetle öğrendiğimiz. Aleyhissalatü vesselam hakkında denilenler, İslam hakkında denilenler, Kur'an hakkında, Allah hakkında denilenler peygamberimizi üzüyordu. Sözün burasında bu ayetin tabi benzer ayetlerle birlik nasıl da Müslümanları teselli için sanki başkasına muhtaç etmez konuma götürdüğünü anlayabildik mi? Ne dediler sana? İftira ettiler. Evet. Herkes sana iftira ediyor. Doğru. Yani bir Allah biliyor, bir de sen biliyorsun. Yeter Allah'ın bildiği zaten ama sen de biliyorsun ki bu insanlar iftira ediyorlar. Ama niye kahroluyorsun? Unutma ki hakkında layık olmadığı halde kendisine en çok iftira edilen Allah'tır. Sen ne oluyor ki? Sana niye etmesinler ki? Yani müsaade et de dercesine sanki hani bir kelime var ya, müsaade et de sen de payını al bu işten. Madem ki ciddisin, iyi bir Müslüman olma sevdasındasın, madem ki ciddisin, peygamberin ahlakıyla ahlaklandın, madem ki ciddisin, Allah'ın yolunda olmaya çalıştın, o zaman müsaade et de sen de payına düşeni çek. Çünkü peygamberim öyle başladı. Daha önceki peygamberlere de aynen aynı sözler söylediler. Yani haksız yereydi. Evet, zaten öyle olacak. Haklı yere ne söylesinler peygambere? Hatta öyle suçlamalar yapıldı ki peygamberlere, söyledikleri doğruydu da ama suç değildi, onlar suç diyorlardı. Mesela Lut aleyhisselamın suçunu biliyor musunuz topluma göre? Kur'an ifadesiyle söyleyelim. İnnehum unasun yetetahherun. Bu adamlar tertemiz adamlar ya. Çıkarın memleketinizden. Böyle adam olmaz arkadaş. İçki bilmez, kumar bilmez, fuhuş bilmez, zina bilmez. Erkek erkeğe beraberlikten zaten nasibi yok. Bırakın bu suçlu adamları, atın, kırbaçlayın, taşlayın, haşlayın, sürün memleketinizden çıkarın diye suçlanıyordu Lut aleyhisselam ve inanan. Peki ne diyorsunuz? Ne deseydi Lut aleyhisselam? Haşa ve kella, yok ya, siz beni yanlış bilmişsiniz, ben öyle adam değilim diyecek miydi? Yok, aynı dedikleri gibiydi. Ama bu suç değildi, sadece fark oydu. Öyleyse bize ne oluyor ki? Birileri de iftira edeceklermiş, laf edeceklermiş. Ben de tüm dengemi bozacak, düzenimi bozacakmışım. Hayır, benim kulluk dengemi hiç kimse bozamaz eğer Allah'la kurmuşsam. Eğer Kur'an ve sünnetle ayarlamışsam bu işi, benim kulluk dengemi kimse bozamaz. Bozmamalı da zaten. قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Sana şöyle böyle dedikleri, seni üzüyor biliyoruz. Ama neye üzüleceksin değil mi? Mesela tarihten bir başka örnek. Bilmem ama Allah, öyle öğrendik. Kur'an ve sünnetten öğrendiğimize göre Allah çekemeyeceğimiz yükü yüklemesin. Rabbena la tuâhizna innesina ahtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kabrina. Rabbena ve la تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ Ya Rabbi, takatımız ötesinde yük yükleme. Allah yükler mi? Öyle değil. Yani ben çekemeyeceksem, benim iman seviyem belli, benim azim belli, benim zayıflığım belli. Bana yüklediğin yüke çekme gücü ver. Ya da çekemeyeceksem yükleme. Sapacağım, sapıtacağım, isyan edeceğim, günaha gireceğim konuda bana yük yükleme Ya Rabbi diye dua ediyoruz. İşte belki de Kur'an'daki bu anlamda en zor çekilebilir yüklerden biri olarak birisi Lut aleyhisselamın bu konumu, yani suçlama çok enteresan gerçekten. Tertemiz olmakla suçlanıyor Hazreti Lut aleyhisselam. Bir de Meryem anamızın imtihanı ne kadar zor değil mi? Yani kucağında çocukla toplumuna geliyor. Tertemiz ama. Yani iffet ve namusun sembolü denilebilecek kadar temiz. Allah'ın onayı, tasdiki, mührüyle tertemiz. Allah tertemiz olduğunu beyan ettiği için daha bir temiz. Ama kucağında çocukla geliyor. Evlenmemiş birisi olarak, nikahlandığını duyan yok, evlendiğini bilen yok, bir erkeğe gönül verdiğinden kimsenin haberi yok. Ki zaten hayatı boyunca bu anlamda kimseye gönül vermemiş Allah'ın ifadesi. Ama kucağında çocukla geliyor. Yani toplumunun yanına, akrabalarının yanına, kavminin yanına, insanların yanına, kucağında bir çocukla geliyor. Olsun. Öyle imtihan eden Allah, ona yetecek tarzda, ona yetecek miktarda da yardımla gelecektir elbette yanına. Evet, gerçekten zor bir bölüm, zor bir dönem, kucağında çocukla kavminin yanına gelince onlar şaşırıyorlar. Onlar hemen saldırıya geçiyorlar. Onlar hemen suçlamaya başlıyorlar. Onlar hemen demeye başlıyorlar. Ama Allah'ın izni ve işaretiyle Meryem anamız çocuğa işaret ediyor. Bu sefer başlıyor kucaktaki çocuk konuşmaya. Yani tertemiz olduğunu iki ispat mı, bin ispat mı yetmez mi daha? Çocuk anlatıyor durumunu. Meğer başkaymış mesele. İşte o kadar. Peki, tekrar 33. ayete geliyoruz. قَدْ نَعْلَمُوا اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Onlar bir şeyler söylüyorlar diye, onlar dalga geçiyorlar diye, onlar iftira ediyorlar diye, onlar inkar ediyorlar diye sen üzülüyorsun biliyoruz. Ama düşünsene فَاِنَّهُمْ لَا يُكَدِّبُونَكَ Onlar seni yalan saymıyorlar ki, onlar sana karşı gelmiyorlar ki, sen değilsin ki muhatapları. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Ama zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini yok saymaya, ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ve inkar ediyorlar, cahd yapıyorlar. Yani inkarda ciddiler Allah'ın ayetleri. Öyleyse muhatap peygamberimiz değilmiş. Peki Allah'ın dininin sözcülüğünü yapan herkes, gücü yettiğince dini Allah ve Resulü ile ortaya koyup itiraz edenlere öyle mi? Muhatabınız ben değil ama bu dediklerim benim değil ki, ben bunu Allah'tan demiştim, işte falan sure filan ayet, sonra arkasındaki ayetler ve sureler, yani ben oradan anladığımı söyledim. Bir itirazınız varsa yanlış merciye itiraz ediyorsunuz. Lütfen Allah'a, lütfen peygambere müracaat edin dememiz yerinde bir karar olmayacak mı? Çünkü bizi inkar etmiyorlar ki. Mesela deneyin, tatlı bir ruh haliyle, şen ve şakrak bir yapıyla, böyle güzel espritüel bir hayat programıyla, arkadaşlarınızın arasında güzel güzel yaşayan birisi olarak siz, bir ara onların tam zevklerinin doruk noktasındayken, dünyayı 5 paraya satmış, her şey duyguda, düşüncede, zevkte odaklanmış vaziyetteyken, bir Allah'ın, bir Kur'an'ının, bir peygamberinin bir sözünü naklediverin. Bir ayet, bir hadis söyleyin. Yani öleceklerini haber verin. Yeniden dirileceklerini hatırlatın onlara. Hesaba çekilecekleri konusunda bir cümle söyleyin. Birdenbire değişecekler mi size karşı? Öyle oluyor. Yani ne diyeceklerini bilmez, hatta donup kalacaklar belki, bazen belki dudak bükecekler filan ama sabredemeyecekler, susturmaya çalışacaklar belki, öyle mi? Deneyin. Ama belki de teşekkür edecekler. Zaten bekledikleri bir uyarıyı bulduk, sevincini yaşayacaklar. Ya da böyle bir şeyi sizden beklememiş olsalar bile böyle bir uyarıya dünden razı olduklarını gösterecekler. Ama peygamberimize de aynısı olmadı mı zaten? Kimileri Ebu Cehil gibi inkarlarını sürdürdüler. Hep karşı geldiler. Aslında peygamber olmadan önce Muhammed'le böyle cedelleşmiyorlardı. Peygamberliğinden önce onu seviyorlardı. Aramızda ümit var birisiydin diyorlardı. Peygamberlere böyle davranıyorlardı tarihte insanlar. Ama kimileri de Ebu Bekir, kimileri de Ebu Cehil gibi hayat boyu hep olacaklar galiba. Şöyle asr-ı saadet dediğimiz o İslam'ın peygamberli dönemini üstün körü, kaba taslak Müslüman olma ya da muhatap olma açısından değerlendirince karşıma önce ilk Müslüman 4 kişi çıktı. Hatice, Ebu Bekir, Ali ve Zeyd. Radiyallahu teala anhum ecmain. Evet, ilk Müslümanlar. Bakıyorum, yeryüzünde insanlık tarihinde ve de kıyamete kadar yaşayacak insan tiplerinin 4 ana grubunun özel temsilcileri. Yani şimdi de Müslüman olması gerekenler bu 4 gruptan birini oluşturabilir. 5.'si yok zannediyorum. Yani insanlar ya kadın ya erkek olarak Müslüman olması gereken muhataplardır. Ya Hatice ya Ebu Bekir. Veya bazen büyük ve küçük olur Ebu Bekir ve Ali gibi. Değilse özgür ve köledir bazen Zeyd ve Ebu Bekir gibi. Ailedendir, dışarıdandır Hatice, Ebu Bekir gibi. Bizim kabileden ya da başka kabiledendir Zeyd gibi, Ali gibi. Fakirdir veya zengindir Ebu Bekir gibi, Zeyd gibi. Peki ne dersiniz, ne kaldı geriye? Hangi insan tipi kaldı ki, yani bunların dışında bir başka şekil olsun da ona da dini ulaştıralım. Hepsi bu kadar. Öyleyse muhataplarımız 4 grup ve hepsinin Müslüman olması gerekiyor. Ama ben bu 4 sınıf insana gücüm yettiğince, dilim döndüğünce, bütün kalbi samimiyetimle onlara dini en güzel biçimde anlatmaya da çalışsam, onlar sonunda 4 sınıf oluşturuyorlar. 4 baba modeli diyorum bazen. Bekir'in babası, Talib'in babası, Süfyan'ın babası, bir de cehaletin babası. Bekir'in babası, Ebu Bekir hemen kabul etti. Hiç beklemedi, acaba mı demedi. Ama Ebu Talib'e gelince, o biliyordu doğruyu, peygamberi seviyordu, hayatı boyunca hep destek oldu, baştan sona yardımını esirgemedi, bütün hayatını buna vakfetti, ama evet diyemedi, inandım diyemedi, öylece gitti. Ama Süfyan'ın babası, ama Ebu Süfyan 20 yıl bekledi. Bedir ondan dolayı çıktı, Uhud da reisti, nice işkencelere, nice kan kusturmalara neden oldu, ama 20 yıl sonra Müslüman oldu. Dördüncü baba öyle başladı, öyle gitti, Ebu Cehil. Öyleyse birileri bir şeyler diyebilecekler, karşı gelecekler, inkar edecekler desinler, aslında bu insanlar peygamberi reddetmiyorlar ki, ya peygamberliği, yani Allah'ı reddediyorlar, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Bunun en güzel örneklerinden biri, Tebbet suresi öncesinde nazil olmuş, yaşanmış. Allah-u Teala, Şuara suresinin 214. ayetiyle, ve enzir aşiretekel akrabin demiş peygamberimize, o dönem, şimdi hepimize tabi. Yakınlarını, akrabalarını, sesini duyabilecek olanları, sana yakın olanları inzar et. Cehennemin varlığını, cennetin kaybedilebileceğini anlat onlara, uyar. Ayeti gelince, aleyhissalatü vesselam annemiz Hatice'ye bir yemek hazırlatır. Böylece akrabalarını yemeğe toplar da onlara bir şeyler anlatabilme ümidi vardır. Ama amca Ebu Leheb, biraz da kurnazlıkla bir şeyler sezinler belki, hemen toplantıyı dağıtır. Ertesi gün yine aynı yeme işi, davet, yine dağıtılma işi. Üçüncü gün aleyhissalatü vesselam bunu yapmak zorundadır. Allah öyle dediyse yapılacaktır. Peygamberliğin temel esprisi budur. Müslümanlığın ana merkez noktada temsilcisi, ana eylemi budur zaten. Allah dediyse yapılacak, bunun başka yolu yok ki. Ya Rabbi gördün işte. Evime çağırdım olmadı, bir daha çağırdım olmadı. Olmadı tamam, ben yapmıyorum artık demeye kimin yetkisi var? Safa'ya çıktı peygamberimiz. Yüksek sesle seslendi. Ya sabaha! Öyle denilirdi. O dönemde adetti. Öyle ciddi bir sorunu olan, iyi bir haberi veya önemli bir haberi olan mutlaka böyle seslenecek ve insanları toplayacaktı oraya. Muttalib oğullarını, Haşim oğullarını, Kusay oğullarını, Abdüddar oğullarını, Abdümenaf oğullarını çağırdı. Geldiler. Muhammed bir şey söyleyecek, gelin hele diyen, ya kendisi ya yanına alabildiğini alıp geldi. Herkes kendini getirdi. Dedi ki aleyhissalatü vesselam, bu dağın arkasında bir ordu var, hazır size saldıracak desem ne dersiniz? Söz dinleyenlere göre Abdullah'ın oğlu Muhammed tarafından geliyordu, söyleniyordu. Yani Muhammed bin Abdullah diyordu ki onlara göre, bu dağın arkasında ordu var desem, dinlerlerdi onu. Çünkü kim dinlemezdi Abdullah'ın oğlu Muhammed'i? Muhammed bin Abdullah sözü özü doğru birisiydi. Yani emin bir insandı. Eğer doğru olmasa söylemezdi. Hep onların hayrına olanı söylerdi. Peki, arkasından Muhammed Resulullah olarak dedi ki, bu hayatın arkasından azap var, ikab var, uyarıyorum, sizi inzar ediyorum. Etmeyin, vazgeçin, dönün bu gidişattan. Homurdanmalar, kıpırdanmalar, dalgalanmalar başladı. Ama Ebu Leheb yine ön saftaydı düşmanlıkta. Ya da burada başladı, ön safa geçti düşmanlığa. Çünkü evdekiler belki pek düşmanlık anlamına gelmeyecekti. Ama dağıtıcı rolde olan oydu, düzen bozucu olan oydu, fitne fesat erbabı olan oydu. Ama burada daha bir eylemi açığa çıktı ve yerden taş alıp peygamberimize atıyordu. Yazıklar olsun sana, bunun için mi topladın bizi dercesine? Şimdi apaçık değil mi? Peygamber olarak konuşunca inkar ediyorlar. Ama peygamber olmadan söylese güzel. Şimdi de benzer insanlar görürsünüz bazen. Allah dedi demeyin. Yani sağlık açısından çok güzel gibi geliyor bana. Öyle memnun ve rahat ediyorum ki. Mesela yıllar yılı tansiyon değişimi mi dersiniz, bozukluğu mu dersiniz ya da iniş çıkışı mı, zikzak yapışı mı, hoplayıp oynaması mı dersiniz bir rahatsızlığım oldu. Buna rahatsızlık diyorlar. Belki de rahat budur. Çünkü bir başka kötü, bir başka zor, bir başka zararı engelleyici ise aslında bu zarar tabii. İlaç içiyorsunuz, acısı zarar mı diyorsunuz gibi. Yani tıbbi ilaçları da kullanmanın yanında onun ötesinde şunu içersen güzel, bunu yersen güzel, buna bakarsan güzel, bunu koklarsan güzel denilenlerin neredeyse hepsini gücüm yettiğince yapmaya çalıştım. Ama Allah bütün Müslümanlardan ve fakat bunu diyenden ayrıca bir kere daha razı olsun. Dedi ki bir Müslüman, sen hiç çörek otu denedin mi? Hayır. Nasıl yani dedim. Ezeceksin veya çiğneyeceksin, günde yiyebildiğin kadar çörek otu yiyeceksin. Peygamberimiz demiyor mu, ölümden başka her derde şifa, her derde deva diye? Evet dedim, ben öyle inanıyorum. O zaman ne diye denemedin? Ne diye onunla şifa beklemedin dedi. Az biraz sert, kendi mizacına uygun bir yapıyla. Hay hay dedim, bugünden başlıyorum inşallah. Peygamberim dedi diye. Allah şahit ki, yakınlarım da şahit, o günden bu yana sadece rahat ettim. Yani peygamberim dedi diye şimdi onu inkar mı edecektim? Ama kimileri var ki bak peygamberimiz böyle söylüyor diyorum. Yanaşmıyorlar. Acaba her derde olur mu ölümden başka? Efendim ıslak dertler, kuru dertler, yaş dertler, sulu dertler vardır. Biraz uzak, biraz kısa dertler vardır. Efendim biraz geniş, biraz alanlı, biraz hacimli dertler vardır. Bunların her birine değildir de bunun bir alanlıdır, onu da biz bilemeyiz biri falan diye insanlar kendi kendilerine yorum yapıyorlar. Oysa öyle değil de bak ben böylece şifa buldum. Peygamber dedi diye demesem ama ben böyle biliyorum işte denedim ve yaptım desem insanlar itiraz etmiyorlar çünkü denedim ya. Oysa ben peygamber dedi diye yapıyorum ve şifa buluyorum. Öyle inanıyorum. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكِ Senden önce de nice peygamberlerle yalan sayılmış dalga geçilmişti. Ama onlar فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوزُوا Tüm yalanlanmalara ve eziyetlere sabrettiler. Dayanıp direndiler. Bıkıp usanmadılar. Hatta etahum nasruna, bizim yardımımız gelene kadar. Yani, ey Muhammed diyor sanki Allah, bir tek senle dalga geçilmedi ki, bir tek sen yalan sayılmadın ki, bir tek senin sözlerin diskalifiye edilmedi ki, bir tek hiçe sayılan, hiç kabul edilen sen değilsin ki. Çağlar boyu daha önce nice peygamberlerim de aynen, nice elçilerim de aynen yalan sayıldılar. Ama onlar tüm yalanlanmalara, tüm eziyetlere sabrettiler, dayanıp direndiler. Hatta etahum nasruna, yardımımız geliverdi. Yardımımız gelinceye kadar, bizim yardımımız onlara ulaşıncaya kadar devam ettiler bu işe. Bıkıp usanmadılar, dayanıp direndiler. Sabır bu demek anladığım. Yani ne olursa olsun göreve devam demektir. Görev eğer haramları terkse her şeye rağmen devam. Görev eğer helallara devam etmek yapmaksa her şeye rağmen devam. Görev eğer ne olduğunu bilmek zorunda değilsen nasıl imtihan edersem öyle imtihan ederim demesine boyun bükmek, ya Rabbi tamam ben razıyım, sen nasıl imtihan edersen bu benim hayrımadır demekse İşte devam demektir. Sabır. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَعُوزُوا Tüm yalanlanmalarına, tüm eziyetlerine karşın onlar sadece sabrettiler, kulluğa devam ettiler. Sonunda bizim yardımımız onlara geliverdi. İşte Nuh Aleyhisselam ve gemiyle gelen yardım. Veya tufanla gelen yardım. İşte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam ve işte diğerleri. Hep Allah'ın yardımı gelmedi mi sonunda? Bu noktada bu ayetler bizi ilgilendirir ya, kafirler, ah o zalimler, Kur'an'a esatirul evvelin diyorlarmış, eskilerin masalları biz demeyecektik ya, yani Kur'an'da anlatılan aynen bizi de ilgilendirir, bu Kur'an'ın muhatabı biziz diyecektik ya, ama şeytan yine de bir uç bulup, hani hannas bir vesvastır o, ölmez, saklanır, siner, kılık değiştirir, boya değiştirir, tip değiştirir, biçim değiştirir, yine çıkar sahneye ya. İşte yeniden sahnede ve şöyle fısıldıyor sanki vesvesesini. İyi de peygamberlere Allah yardım ettiyse sana ne? Sen kim, peygamberler kim? Sonra o zaman da tarihte olmuş geçmiş. Yani sen Kur'an'ın tarihselliğini bilmiyor musun? O eski peygamberlere yapılan yardımlar olmuş bitmiş diye burada kal, bundan sonrasına bakma. Bundan sonrası sana belki ümit vaat edecek, etme, eyleme, dinleme dercesine orada bırakmaya, orada durdurmaya çalışıyor şeytan ve dostları. Oysa Allah okuyalım devam eden bölümde diyor ki وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ Allah'ın yasasını kimse değiştiremez. Allah'ın yasasını kimse değiştiremez. Evet, Allah'ın yasası bu. Değiştirmeye kimin gücü yeter? Yani eğer ben de yalanlanabileceğim ama sabreder, dayanır, direnirsem, yalanlamalarına karşı, eziyetlerine karşı ben Müslümanca tavrımı devam ettirebilirsem mutlaka bana da Allah'ın yardımı gelecek. Maalesef Müslümanlar Kur'an'ı kendi mantığında, kendi sırasında okumadıklarından ayetin bir bölümünün bir minicik kısmını okuyup orada mola verip yıllarca tartıştıklarından dolayı sonra gelen teselli bölümleri, hüküm bölümleri, çözüm bölümleri hiç gündemde değil sanki. Bakın ayetin en son ne diyor? وَلَقَدْ جَائِكَ مِنَّ وَاِلْمُرْسَلِينَ Nitekim sana peygamberlerin haberleri gelmedi mi? Yani Allah bir tek Nuh'a mı yardım etti? Hud'a yardım etmedi mi? Onunla beraber inananlara yardım etmedi mi? Nuh'la beraber inananlar gemiye bindiler, kurtuldular da Salih Aleyhisselam'la beraber inananlar kurtulmadılar mı? Veya Şuayb Aleyhisselam'la beraber Musa ile beraber inananlar kurtulmadılar mı? Öyleyse peygamberler ve onunla birlik olanların haberi size gelmedi mi? Böyle bir okuma hatamız var sanki. Bana Hucurat suresinin 5. ayetini hatırlatıyor. وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Aslında bu ayette anlatılan belki çok çok farklı bir konu ama bu ayet nedense bana Kur'an okuma tekniği kazandırıyor. Türkçesiyle, yani bildiğim kadarıyla, ah ne olaydı onlar, sen çıkıncaya kadar, kendilerinin yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, yani aceleci davranmasalardı, az biraz bekleyip senin yanlarına çıkmanı beklemiş olsalardı, onlar için daha hayırlı olurdu. İşte sanki öylece insanlar az biraz sabredip ayetin devamını, yani ayetin devamını sadece veya ikinci, üçüncü ayeti ya da ikinci, üçüncü sureyi okuyverselerdi, çoktan onlar için hayırlı olacaktı diyor sanki bu ayet. Ama nedense insanlar tarih boyunca hatta hep birbirlerinin kanlarına bile girmişler. Mesela Fetih suresinin 10. ayeti şöyle. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Bu son okuduğum bölüm. Ama ayetin bundan öncesi var. Bundan sonrası var. Bu 10. ayet zaten Fetih suresinde bundan önce 9 ayet var. Bundan sonra ne kadar ayet varsa bakın. Fetih suresi Kur'an'da 48. sure, 48 tane bundan önce 47 sure var. Bundan sonra 114'e kadar sureler var. Hiç onlara sabırlı davranmıyor Müslümanlar. Oraya kafayı bir takıyorlar. Önünü arkasını görmeden, ne dediğini bilmeden habire tartışıyorlar. Sonuç sadece yazık ediyorlar. Başka ne olacaktı zaten? Çünkü peygamber yanlarına gelecek kadar sabretseler de ancak hayırlı olacaktı. Bunu yapmayınca tabi hayırdan, hayırlı olmaktan uzaklaşıyorlar. Peygamberlerle beraber olanların haberleri gelmiş. Bize de geldi mi? Bu bana biraz da hani zımnen diyoruz ya, peygamberlerle birlik olmayı sürdürürsek, peygamber haberlerini sık okursak, yani Kur'an'da ve sünnette peygamberlerle beraberliği kafamızda canlı tutmaya çalışırsak bu bizim için ciddi bir teselli olacaktır. Çünkü uğraştınız, çalışıp çabaladınız, karınız veya kocanızla, oğlunuz veya kızınız ya da ana babanızla, komşunuz veya akrabanız, arkadaşınızla tam ümidinizi kaybedecektiniz. Çünkü o kadar uğraşınıza, o kadar gayretinize, o kadar çabanıza rağmen öyle bir yanlış, öyle bir hata yaptı ki mümkün değil, insan insansa yapmaz bunu dediniz. Yani artık silecektiniz defterden, işini bitirecektiniz çoktan, çöpe atmaya bile değmez bulacaktınız, rüzgara savuracaktınız, külünü göğe atacaktınız, evet derken okumaya başladınız. Şu Ara suresi, peygamberler arka arkaya örnek sıralanıyor. Kamer suresi, Hud suresi, Yunus suresi, boynunuz bükülmeyecek mi? Bana ne oluyor demeyecek misiniz? Çünkü peygamberlerin haberi size geldikçe elbette Allah'ın yasasının değişmeyeceğini bileceksiniz. Allah size de yardım edecek. Eğer siz de yani biz de dayanır direnirsek, bıkıp usanmadan kulluğa devam edersek. Ve inkâne kebur aleyke iraduhum. Neredeyse sabırsızlanmaya başlamıştı işte peygamber. Yani bu haber peygamberlerle beraber olmanın sanki özel örneği. İşte bir örnek. Peygamberimiz neredeyse sabırsızlanmaya başlamıştı. Neredeyse sabrını tüketecekti. Yani bunca samimiyetine, bunca ciddiyetine ve de yapılan işin fecaatine, vehametine karşın aleyhissalatü vesselam ne yapsın da hala yüz çeviriyorlardı. Yani o kadar güzel anlatıyor, o kadar güzel söylüyor, her şeyi ortaya koyuyordu. Ama bu insanlar aleyhlerine olduklarını bile bile hatta üstelik ama yine de İslam'dan, Kur'an'dan, haktan, hakikatten, cennetten, cennete gitmekten alıkoyuyorlardı kendilerini. Yüz çeviriyorlardı. Bu peygambere zor gelmişti. Ne yapsam diye düşündü. Bir an bilmezdi ki. Meğer görevi değilmiş ama bilmiyordu ki. Sonra anlayacak, bu ayetten sonra anlayacaktı. Bu 35. ayet olmasaydı ben de nereden bileydim onun yanlış olduğunu. Ama bu insanların İslam'dan yüz çevirmeleri, yani bu kadar açık ayan beyan gerçekleri dinlememeleri peygamberimizin zoruna gidiyordu. Yani olmamalıydı bu iş, böyle olmazdı, olmamalıydı. Ne yapsam diyordu, yani bir şeyler bulsam, bir şeyler yapsam, bu insanlar acaba ne yapsam da Müslüman olsalar? Cenab-ı Hak hayatında ilk defa yaptığı bu durgunluğa özel müdahaleyle En'am suresinin 35. ayetini gönderiyor. Allah korusun biz düşmeyelim artık. Çünkü peygamberimiz böyle bir örnek olarak bize bu hakikati böyle anlattırıyor Allah'la. فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ. Gücün yeter mi? Gücünüz yetiyor mu? Herkesin Müslüman olmasını istiyorsunuz. İsteyin ama olmadılar ne yapacaksınız? Ne arıyorsunuz? Gücünüz yeterse bir delik bulun, bir menfez arzın tam merkezine. 1000 metre, 2000 metre, 3000 metre inin. Minicik indiniz. Tümünü delin, karşıdan geçin, merkezinde bir şeyler arayın isterseniz. Ya da evsüllemen fissema ya da bir merdiven bulun. Yani bir delikle yeryüzünün merkezine inmeye çalışırken isterseniz ya da bir merdiven bulun göğe dayayın onda gökyüzüne doğru. Gökte bir merdiven, sizi göğe götüren bir merdiven, yani arzda bulamadıklarınızı semada size arattıracak, bulduracak bir merdiven varsa şayet gücünüz yetiyorsa buyurun da fete'tiyehum bi ayeh, bir ayet, bir alamet, bir işaret, yani bu insanların Müslümanlaşması için yeterli benim gönderdiğimden diyor Allah. Senin söylediğinden diyor Allah. Yani ayetten ve hadisten başka bir şey bulun da onunla Müslüman olsunlar öyle mi? وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. Sakın ha! Dikkat et! Eğer Allah isteseydi hepsini hidayet üzere toplardı. فَاَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Sakın cahillerden olma. Yani bir daha böyle cahillik yapma. Bu yaptığın gerçekten cahillik, sakın böyle bir daha cahillik etme diyor Allah. Demek ki ben birilerinin Müslümanlığını istersem ona Kur'an anlatacağım. Yüz çevirirse sünnet anlatacağım. Beğenmedim derse beraber anlatacağım. Olmadı derse ayrı ayrı anlatacağım. Mümkün değilse sabah anlatacağım. Dinlememişse öğlen olacak. Gündüz olmazsa gece anlatacağım. Gece olmazsa tek tek, değilse topluca ilan ederek gizli gizli ya da yalnız yalnız başkalarıyla beraber her bir çeşidini deneyerek ama sonunda yine de vahyi onlara ulaştırmaya çalışacağım. Vahyin dışında Ey insanlar, gelin Müslüman olun demem bile mümkün değil. Çünkü kim dedi de Müslüman olacaklar? Allah nerede dedi bunu? Kur'an'da dediyse onu söyleyeceğim. Peygamber dediyse onu haber vereceğim. Yani eğer sözümüz, söz konusu edeceğimiz gerçek, eğer dinse, insanların Müslüman olmasını istiyorsak, Müslümanlıksa sevdamız, yapacağımız bir tek iş var. Vahiy gündemde tutmak. Değilse, yetmedi ne yapsam? Bu insanları ben nerede birleştirsem? Mesela zaman zaman top oynasam, böyle takım kursam, mahalleyi birleştirsem böylece, tamam topla birleştirirsin. Sonra namazda ayrılırlar. Peki ne yapsam acaba? Özel piknik geceleri gündüzleri düzenlesem ya da ağlama günleri, gülme geceleri düzenlesem nasıl yapsam acaba? Evet, düzenlersiniz. Ya ağlar gecesinde ya gündüzünde güler. Sonra Kur'an'la beraber olunca yine yoktur o. Çünkü Kur'an'da birleşmedi ki. Biz ne semadan ne arzdan başka bir yol bulamayız. Eğer din anlatacaksak, din sadece Kur'an'la anlatılır, sünnetle anlatılır. Ömer Efendimiz, Zurayhoğullarından bir arkadaşında Tevrat'tan bir bölüm görür. Anlaşılan o ki, aslı ve esası, orijinalitesi değişmemiş veya pek az değişmiş bir bölümdür. Pek hoşuna gider Hazreti Ömer'in. Çünkü Hazreti Musa'ya gelen Tevrat'tan kalma nüshadır belki de o bölümü. Sevinir, gidip peygamberime okuyayım diye heyecanlanır. Öyle ya, peygamberine onu duyuracak. Yani sanki diyecek ki, anlaşılan, ya Resulallah bak Tevrat da bizi destekliyor. Ya Resulallah bak Tevrat güzel söylüyor. Ya Resulallah bak Tevrat'ta ne kadar hoş şeyler varmış meğer. Tam bizim dediğimiz, bizim istediğimiz gibi dercesine. Geliyor peygamberimizin yanına, açıyor Tevrat'tan o parçaları, ama hani şu rüyasında ezan kendisine gösterilen zat var ya, Abdullah Hazretleri, bakıyor peygamberimize, yüzü kızarmış, canı sıkılmış. Hemen Hazreti Ömer'in eteğinden çekiyor. Sen aklını kaybettin mi diyor, ne yapıyorsun, bak peygambere baksana. Kızardı bozardı, canı sıkıldı, vazgeç bu işten. Atıyor elindeki sayfalar Hazreti Ömer, kendisine yakışır bir şahsiyetle. Diyor ki, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ve de imam, önder olarak Kur'an'dan razı oldum diyor. Aleyhissalatü vesselam da gülüyor, tebessüm ediyor, açılıyor, rahatlıyor, huzur buluyor ve diyor ki, canım elinde olan, beni elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, bugün Musa kardeşim sağ olsa, beni bırakıp gidip ona ittiba etseniz, yine sapıtmış olurdunuz. Öyleyse, peygamberden başkasına gitmek, ayet ve hadisten başkasını bulup aramak. Abdullah bin Mesud Hazretlerine bir kitaptan söz ediyorlar. İnsanlardan birileri, sevdikleri, saydıkları, efendi bildikleri, dürüst kabul ettikleri bir zat-ı muhteremin kitabını yazılı bir metin olarak kitabını bulmuşlar. Sabah okuyorlar, akşam okuyorlar, bugün okuyorlar, yarın okuyorlar, hep okuyorlar, hep okuyorlar diye haber veriyorlar İbn-i Mesud'a. O da hemen alelacele o bana getirilsin diyor. O kitabı bulun gelin, bana getirin çabuk olun. Israrla tekrarla o kitabı istiyor. Sonunda kitap gelince anında imha ediyor, yok ediyor. Ve diyor ki, sizden önceki ehli kitap, yani Hristiyan ve Yahudiler, Allah'ın gönderdiği kitap yerine kabul ettikleri, sevdikleri birilerinin kitaplarını ikame ettiler de öylece helak oldular diyor. Demek ki Müslüman olmak için kendimiz ve birilerinin daha iyi Müslüman olması için ne göğe çıkıp başka bir şey, ne yere girip başka bir şey bulmamız gerekmiyor. Ya Kur'an var ve sünnet varsa işte bunu sunacağız insanlara. Ama yani onlar inanmıyorlar Kur'an'a diye biz başka şey bulsak. Başka şeye inanabilirler ama Kur'an'a inanmaları gerekir. Kur'an'ı tanımaları gerekir. Kur'an'la beraber olmaları gerekir. Sanki bu tür konuların biraz da böyle karikatürize edilmiş biçimi gibi zannediyorum. Bir fıkra hatırladım. Bir Müslüman, bir Yahudi, bir Hristiyan, bir beldeye misafir olmuşlar. Yani Allah'ın gönderdiği dine sahip olduklarını iddia eden üç ayrı insan, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi. Bunların hayat görüşünü anlatan bir hikaye, hayata bakışlarını. Akşam misafirler ya, galiba öyle anlaşılıyor. Onları misafir eden de bir Müslüman olsa gerek. Çok güzel, fevkalade, ciddi, hoş, güzel yemekler ikram ediliyor. Yiyorlar ama bir bölüm kalıyor. Canları çekiyor ama yiyecek halleri kalmamış. Bıraksalar gönülleri razı olmuyor çünkü çok güzel bir yiyecek. Ne yapsınlar? Yarına intikal edecek ama acaba kim yiyecek? Çünkü bir kişilik olacak artık yarına olunca bu iş. Akşam yatmadan önce pazarlık edip anlaşıyorlar. Bu gece yatalım. Kim güzel, çok güzel, kocaman, büyük, en büyük bir rüya görürse işte o kişi bu yemeği yesin diyorlar. Tamam, tamam, hepsi kabul ediyor. Sabah Mutat ve Çile hepsinin bir araya geleceği bir saat, mesela bugünkü piyasayla saat 9'da 10'da şöyle oturuyorlar karşı karşıya. Anlatın bakalım. Ne gördünüz rüya diyorlar. Yahudi başlıyor anlatmaya. Ben diyor öyle bir rüya gördüm ki hayatımda ilk defa görüyorum. 7 kat yerin altına inmişim. Aman Allah'ım ne enteresandı, ne farklıydı. Yerin altının altına doğru indikçe iniyordum. 7 kat iniyordum diye böyle arzın merkezine doğru ahlede ilal art gibi arzda çakılı kalmak gibi hep batmaya, hep yerin altına gitmeye rüyalar anlatıyor. Ya öyle mi diyor Müslüman? Hristiyan biraz donuk ama onu gölgede bırakacak rüyası hazır onun zaten. Ta vaktiyle beri görülmüş. Onun adına kimler görmemiş ki bu rüyayı? Peki diyorlar sen ne gördün anlat. Hristiyan başlıyor. Ben de diyor 7 kat semalara yükseliyordum. Aman Allah'ım 1. kat çıkıyordum, gezip dolaşıyordum, uçuyordum, kaçıyordum. 2. kat, 5. kat, 7. kat semaları dolaştım. Gezmekle bitiremedim. Ne kadar gittim, ne kadar gitmedim, az gitmedim, uz gittim gibi. O da göklerde yüzmüş, gezmiş, dolaşmış. Yerle ilgisiz. Biri battıkça batmış ta 7 kat yerin altına. Biri çıkmışken çıkmış ta 7 kat semanın üstüne. Müslümana gelmiş sıra. Demişler, sen ne gördün? Hiç demiş. Ne demek yani, sen rüya görmedin mi? Meğer Müslüman sahurda kalkar ya, seherde kalkar ya, uyanık olur ya, Rabbiyle beraber olur ya. Demiş ki, baktım biriniz 7 kat arzın ta merkezinin içine, dibine inmiş. Biriniz de ta 7 kat semanın üstünün üstüne çıkmış. Biriniz ta oradan gelinceye, biriniz ta oradan gelinceye dönünceye kadar bu yemek bozulur dedim. Ben de gece kalkmıştım, oturdum, yiyiverdim demiş. Evet, kimileri arzın tam merkezinde dünyacı Yahudiler, kimileri de semanın ta ötesinde hakla, hakikatle, hayatla ilgisiz uçuk insanlar. Ama ayaklarımız yerde olmalı tabii. Ne bir menfez bulup bir delik arzın merkezine inmeli, oradan bir şeyler bulmalı, ne bir merdiven bulup semanın ötesine yükselmeli, oradan bir ayet getirmeli. Hayır, bize yetecek ayetleri Allah baştan göndermiş. Cebrail'le peygamberime, peygamberimle bana göndermiş zaten. Allah isteseydi herkesi hidayet üzere toplardı. Sakın ha, fela tekunenne minel cahilin. Ey peygamber, sakın ha cahillerden olma. Peygamber'e dedikten sonra ben haydi haydi bu sözün muhatabıyım. Ben cahillerden olmamalıyım. Bunu anlamayanlardan olmamalıyım. Din mi? Ayet ve hadisle Müslüman olmalıyım. Din anlatmak mı? Ayet ve hadisle anlatmalıyım. Bunun dışında ne din vardır ne iman. Ya Rabbi cahillerden eyleme. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.